Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16D1403, Hicri Kameri 4 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 5 Ocak 2025 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sabah havalerini sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa, Halkçı Ekonomi Yılın sloganı ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Devrim lideri İmam Cevat, İmam Hadi ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam hakkında araştırma yapmaya ve yazmaya çağırdı. İslam İnkılabı liderinin Hazreti İsa Aleyhisselam hakkındaki görüşlerinden bazıları Papa Francis'e sunuldu. Şeyh Naim Kasım, General Süleymani'nin Filistin'in çıkarı için direnişin unsurlarını birbirine bağladığını belirtti. Yemen'den işgal altındaki bölgelerin kalbine füze saldırısı yapıldı. Siyonist rejim 800'den fazla askerin öldüğünü itiraf etti. Ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri üst kurmaya girişimi yaptığı belirtildi. Şimdi haberler. Devrim lideri minberlerde ve kitaplarda Hazreti İmam Cevat, Hazreti İmam Hadi ve Hazreti İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın pek az anılmasını eleştirerek Şia hiçbir zaman nicelik ve nitelik bakımından bu üç imamın dönemi kadar genişlememiştir açıklamasında bulundu. Sahab kanalının İran'dan naklen aktardığı haberine göre İslam devrimi lideri Ayetullah Hamene'yi İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü için düzenlenen matem merasiminin sonunda bu büyük imamın kendisi ve değerli babası ile oğlu döneminde Şiiliğin nicelik ve nitelik olarak yayılmasındaki rolüne dikkat çekerek İslam tarihinin hiçbir döneminde Şiilik bu üç yüce imamın dönemi kadar yaygın olmamıştır. Bağdat ve Kufe, İmam Hadi Aleyhisselam ve İmam Cevat Aleyhisselam döneminde Şia'nın ana merkezleri haline geldi ve bu yüce şahsiyetlerin Şia eğitimini teşvik etmedeki rolü benzersizdi ifadesine dikkat çekti. Ayetullah Hamene'yi bu imamların hayatları ve öğretilerinin çeşitli tarihi ve sanatsal alanlarda ele alınmasının gerekliliğini vurgulayarak, bu üç büyük imama bu alanlarda yeterince önem verilmemesini eleştirdiği beyanatında ne yazık ki tarih yazımında, kitap yazımında ve hatta minberlerimizde bu üç yüce imamın hayatı ve öğretileri daha az işlenmiştir. Araştırmacıların ve sanatçıların bu alanda çalışmaları ve daha fazla eser ortaya koymaları çok yerinde olacaktır dedi. İslam devrimi lideri Cami-i Kebir duasını eşsiz bir mücevher olarak nitelendirerek, İmam Hadi Aleyhisselam'ın çabaları olmasaydı bugün bu büyük Cami-i Kebir ziyareti elimizde olmayacaktı diye kaydederken, Kur'an ayetlerine ve saf Şii hakikatlere dayanan bu ziyaret duasındaki bilgiler, İmam Hadi Aleyhisselam'ın ustalığını ve bilgi derinliğini göstermektedir diye vurguladı. Ayetullah Hameni ayrıca son zamanlarda okuduğu bir romanda Hazreti Cevat Aleyhisselam'ın mucizelerinden birinin anlatıldığına dikkat çekerek bu alanlardaki sanat eserlerinin üretiminin düşük olduğunu ifade etti ve bu konuda daha fazla eser üretilmesine dikkat edilmesini talep etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Vatikan Büyükelçisi Papa Francis ile yaptığı görüşmede Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Hazreti İsa Aleyhisselam hakkındaki beyanatından Mesih aramızda olsaydı başlıklı bir seçkiyi içeren yazılı mesajını dünya Katoliklerin liderine hediye etti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Vatikan'daki Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Muhtari'nin de katıldığı bu toplantıda Papa, bu yazılı mesajı İsa'nın takipçileri için önemli ve etkileyici noktalar içerdiğini değerlendirdi. Filistin konusunda bölgede yaşanan durumdan ve Siyonist rejimin saldırılarından duyduğu kaygıyı dile getiren Papa, Filistin'deki temsilcim aracılığıyla her gün haberleri, oradaki durum ve olayları araştırıyorum açıklamasında bulundu. Yapılan toplantının sonunda Papa Francis, İran'ın Vatikan Büyükelçisinden İslam devrimi liderine sıcak selamlarını iletmesini istedi. Hamenei.ir medyası, Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin eserlerinin koruması ve yayımlanması dairesi tarafından Sayın Papa'ya yazılı mesaj metnini şu şekilde yayımlamaktadır. Eğer İsa aramızda olsaydı, Hazreti Mesih'in Müslümanlar açısından değeri elbette Hristiyanlığa inanan Hristiyanların gözündeki değerinden az değildir. Bu büyük ilahi peygamber zulme, istismara, yolsuzluklara, zora ve güce dayanarak milletleri zincire vuran, onları dünya ve ahiret cehennemine sürükleyenlere karşı durabilmek için bütün zamanını insanların ortasında mücadeleyle geçirdi. Allah'ın ona çocukluğundan itibaren peygamberlik verdiği bu büyük peygamberin çocukluğundan beri çektiği acılar da bir bu şekildeydi. İsa Mesih'in takipçilerinin ve o zatı yüce gören herkesin onun yüce konumuna yakışan büyüklüğe ve yüksek maneviyatına uygun bir şekilde ona uyması beklenmektedir. Eğer Mesih Aleyhisselam bugün aramızda olsaydı, küresel baskı ve istikbar liderlerine karşı savaşmak için bir anı bile kaybetmezdi ve büyük güçler tarafından sömürülen, savaşa, yolsuzluğa ve militanlığa sürüklenen milyarlarca insan açlığına ve yerinden edilmişliğine tahammülü olmazdı. Bugün o büyük peygambere inananların, yani Hristiyanların ve Müslümanların ya layık bir dünya düzeni kurabilmek için peygamberlerin öğretilerine ve yollarına yönelmeleri ve insanların öğretmenlerinin öğretilerine göre insani erdemleri genişletmeleri gerekmektedir. İsa Aleyhisselam'ın peşinden gitmek, hakikati desteklemek ve hakikate karşı olan güçlerden nefret etmeyi gerektirir ve dünyanın her yerindeki Hristiyanların ve Müslümanların İsa Mesih'in bu büyük dersini hayatlarında ve eylemlerinde canlı tutacakları ümit edilmektedir. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Şehit General Kasım Süleymani'nin çok akıllı ve stratejik düşünce sahibi bir komutan olduğunu belirtti. Meher Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 5. yıl dönümü münasebetiyle konuşma yaptı. Şehit General Kasım Süleymani'nin çok akıllı ve stratejik düşünce sahibi bir komutan olduğunu belirten Naim Kasım, Şehit Süleymani Amerika ile İsrail'in başta Irak ve Afganistan olmak üzere bölgedeki planlarını ortaya çıkardı. O, Amerika'nın bölgedeki planlarını çökertti dedi. Şeyh Naim Kasım, İsrail 2024 yılında yaptığı saldırıların bedelini ağır ödedi. Onlar sadece yüzlerce metre ilerleyebildi. Bu, direnişin caydırıcı gücünü gösteriyor ifadesini kullandı. Düşmanın direnişin gücü nedeniyle ateşkes talebinde bulunmak zorunda kaldığını anlatan Hizbullah lideri, "Bizim de Lübnan hükümeti aracılığıyla bu konuda mütabakata vardık" açıklamasını yaptı. Şeyh Naim Kasım, Suriye'deki olayların Lübnan'da da yaşanabileceğini belirterek, "Suriye halkının gelecekte İsrail'e karşı ayağa kalkacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Irak Başbakanı, İran İslam Cumhuriyeti Kudüs Gücü eski komutanı, gururlu şehit Hac Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi'nin eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in cesaretini överek onları saygıyla andı. Bağdat'ta dün Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Hekim'in şehadet yıl dönümü töreninde ve bu ülkenin yetkililerinin katılımıyla Bağdat'ta düzenlenen Irak Şehidi Günü'nde Muhammed Şia el-Sudani, General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in IŞİD terör grubuna karşı zaferde ve yenilgisinde ifa ettiği role değindi. Ayetullah Muhammed Bakır Hekim'in büyük bir milli, cihatçı ve dini şahsiyet olarak saygıyla anan el-Sudani, bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek, "Bir yılı aşkın bir süreden bu yana bölgemizde siyasi değişimlere yol açan önemli ve köklü değişimler yaşandı ve belki de en önemli değişimler pek çok ortak geçmişe ve bağa sahip olduğumuz Suriye'de yaşandı" açıklamasında bulundu. El-Sudani, Gazze ve Lübnan halkının acılarının azaltılmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını da vurgulayarak, uluslararası toplumdan bu bölgelerdeki baskı ve saldırganlığı durdurabilmesi için yasalarını gözden geçirmesini istiyoruz dedi. Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid de zafer komutanlarını saygıyla anarak bölgedeki gelişmelere ilişkin Filistinlilerin güvenlik içinde yaşama ve bağımsız bir ülkeye sahip olma haklarını destekliyoruz ifadesine dikkat çekti. Irak'ın Milli Hikmet Hareketi'nin lideri Seyyid Ammar Hekim de terörle mücadele için bölgesel bir merkez oluşturulması çağrısında bulundu. Cuma günü Yemen Silahlı Kuvvetleri, Siyonist rejiminin mevzilerine yönelik iki füze operasyonu düzenledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e yönelik iki operasyon düzenlediğini, ilk operasyonun işgal altındaki Yafa bölgesinin doğusunda düşman İsrail'e ait elektrik santralini hedef aldığını duyurdu. Rapora göre ikinci operasyonda işgal altındaki Yafa bölgesindeki İsrail düşman askeri hedefi de Yafa tipi bir İHA kullanılarak hedef alındı ve hedef başarıyla vuruldu. Ensarullah'ın askeri sözcüsü Yahya Seri, ilk operasyonun hedefi isabetli bir şekilde vuran Filistin 2 hipersonik balistik füzesiyle gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Seri'ye göre ikinci operasyon İHA ile gerçekleştirildi ve Yafa'da belirlenen hedef isabetli bir şekilde vuruldu. Yemen ordusu güçleri, Siyonist rejim Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmadığı müddetçe bu rejimin gemilerine veya Kızıldeniz'de işgal altındaki topraklara giden gemilere saldırmaya devam etme sözü verdi. Savaşın 456. gününde İsrail ordusu Aksa Tufanı operasyonunda bazı kayıplarını itiraf etti. Sahab kanalının İrna'ya dayandırdığı haberine göre İsrail rejimi ordusu yaptığı açıklamada Gazze Savaşı'nın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 800'den fazla asker öldürüldü duyurusunda bulundu. Açıklamaya göre 7 Ekim'deki operasyonda 329 asker, Gazze'deki kara operasyonlarında ise 390 asker öldürüldü. Siyonist rejim ordusu ayrıca Lübnan'daki kara operasyonlarında 50 askerinin öldüğünü itiraf etti. Siyonist rejim ordusunun açıklamasına göre söz konusu dönemde Batı Şeria operasyonunda bu rejimin 16'sı yedek kuvvetlerden olmak üzere 28 askeri intihar etmiş, 11 Siyonist de öldürülmüştü. Siyonist rejim ordusunun 7 Ekim'de Gazze şeridine yönelik yıkıcı saldırısının üzerinden 456 gün geçtikten sonra işgalciler direnişin askeri, füze ve roket kabiliyetlerini yok ettiklerini iddia ederken Siyonist medya defalarca bu rejimin bu savaş için belirlenen hedeflere ulaşmadaki başarısızlığını itiraf etti. Siyonist rejimin medyası, İsrail esirlerinin ailelerinin Tel Aviv'deki bu rejimin başkanının evi önünde gösteri yaptığını duyurdu. Sahab'ın İrna Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı habere göre, Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu yayımladığı raporda, İsrail esirlerin aileleri Siyonist rejimin başkanı İzak Herzog'un evi önünde toplanarak Siyonist esirlerin geri getirilmesini talep etti. Siyonist esirlerin aileleri ayrıca dün Knesset Dış İlişkiler ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Yuli Edelstein'in evi önünde gösteri yaparak esir takası konusunda Filistin direnişi ile anlaşma yapılmasını talep etti. Bu gösteri Hamas hareketinin askeri kanadı olan Şehit İzzettin el-Kassam Tugaylarının dün Gazze'deki Siyonist esirlerden birinin kaydettiği ve işgalci rejimin başbakanının esirlerin kaderi konusunda kayıtsız kalmasına itirazını içerdiği bir videoyu yayınlaması sırasında gerçekleşti. Bu videoda Siyonist esir Larry Elbaj, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesine seslenerek "Bizi öldürmek mi istiyorsunuz? Kabinenin ve ordunun öncelikleri arasında değiliz. Dünya bizi unutuyor ve kaderimize dikkat etmiyor." diye itirazda bulundu. Bu videonun yayınlanmasına tepki olarak Siyonist Esir Aileleri Derneği, tüm Siyonist esirlerin geri getirilmesi için derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Amerika'ya bağlı Suriye Demokratik Güçleri, SDG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Halep'in banliyölerindeki Tişrin Barajı çevresindeki bölgede bir tepeye askeri üs kurma girişiminde bulunduğunu bildirdi. Sahab'ın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre SDG unsurları bir bildiri yayımlayarak Suriye'nin kuzeyinde kurulan Türk üssüne saldırdığını duyurdu. Açıklamaya göre SDG saldırısında Türkiye'ye ait ağır toplar, füze fırlatma platformları ve askeri araçları imha edildi. Bu arada Türk ordusuna ait savaş uçakları dün sabah aylardır ilk kez Suriye'nin kuzeyindeki Halep banliyölerindeki Tişrin ve Deir Hafar barajları ekseninde SDG mevzilerini hedef aldı. Rapora göre bu hava saldırıları Halep'in kuzeydoğusunda son dönemde SDG unsurları ile Türkiye bağlı güçler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde odaklanmıştı. Ve Suriyeli kaynaklar silahlı muhalif grup Heyet-i Tehrar-ı Şam'ın komutanı El-Jolani'nin sessizliğinin gölgesinde Suriye'nin Rakka kentinde ilk Amerikan askeri üssünün inşasına başlandığını duyurdu. Sahab'ın Merhabar Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Suriyeli kaynaklar Amerika, Jolani komutasındaki unsurların herhangi bir saldırısına ve protestosuna maruz kalmadan bu ülkenin kuzeyindeki Suriye'nin Rakka kentinde ilk ileri askeri üssünü inşa etme sürecini başlattığı bilgisini paylaştı. Suriyeli kaynaklar ayrıca Delta olarak bilinen Amerikan özel kuvvetlerinin Rakka'nın çevresinde Suriye ordusuna bağlı askeri üsse konuşlanarak girişlerini kapattığını bildirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16D 1403, Hicri Kameri 4 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 5 Ocak 2025 Pazar. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16D 1359'da Hoveyze şehitleri Kanlı Hamaseti Şehit Alamul Huda komutasında dayatılan savaşın ilk aylarında gerçekleşti. Hicri Şemsi Azer 1359'da Irak güçlerine bağlı 2'den fazla taburun Susengert kentinde İslam askerlerine yönelik hezimete uğradıktan sonra devrim muhafızlarına bağlı bir tugay Hoveyze kentini savunmak amacıyla bu kente gönderildiler. Ancak mühimmat ve askeri malzemelerin ulaşılmaması nedeniyle devrim muhafızları güçleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu arada devrim muhafızları yapılandırma cihadı, imam çizgisinde yürüyenlere bağlı yüzlerce güç, özellikle Seyyid Muhammed Hüseyin Alamul Huda kanının son damlasına kadar Hoveyze kentini korumaya çalıştı ve nihayet bu yolda şehit düştü. Irak'ın işgalci Baas rejimi güçleri Hoveyze kentini işgal ettikten sonra orayı yerle bir ettiler. Ancak İranlı gençlerin mütecavizlere karşı kanlarının son damlasına kadar direnişi ve cesareti kayda geçerek kalıcılaştı. Hoveyze kentinin savunucularının çoğu üniversite öğrencisi olduklarından dolayı onların mütecavizlere karşı hamasetleri İslam İnkılabı tarihinde İran takviminde Şehit Öğrencileri Günü olarak kayda geçti. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 16D1396'da İran'a ait olan petrol taşıyan Sançi adlı gemi Çin'e ait olan yük gemisiyle çarpışması neticesinde ateşte yandı. Nihayet Çin'in Şanghay Araştırma Grubu Sançi gemisinin bir hafta süren yangın neticesinde yanarak battığını ilan etti. Bu acı olayda gemideki mürettebatın 32'si hayatını kaybetti. Bu yüzden bugün İran'da genel yas ilan edildi. ...65 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16D1338 yılında Nima Yuşic diye meşhur olan İran'da modern şiirin sahibi Ali Esfendiyari vefat etti. İran'ın kuzeyindeki Mazandaran ilinin bir köyünde dünyaya gelen Nima Yuşic, çocukluk dönemini burada geçirdikten sonra Tahran'a geldi ve burada Fransızcayı öğrenmeye çalıştı. Nima Yuşic en ünlü eseri Efsane adlı eseridir. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16D1357'de Gholam Reza Ashari'nin askeri hükümeti düştü ve Şapur Bahtiyar hükümeti Ashari hükümetinin yerine geçti. Gholam Reza Ashari'nin askeri hükümetinin düşmesinin ardından Şapur Bahtiyar Pahlavi rejiminin başbakanı olarak ilan edildi ve Hicri Şemsi 16D1357'de kendi kabinesini ilan etmesinin ardından resmen iktidara geçti. Bahtiyar'ın kabinesi İslami hareketi tüm İran'a yayıldığı ve hiçbir gücün İslami hareketi sindirme kabiliyetine sahip olmadığı bir dönemde kuruldu. İmam Khomeini, Bahtiyar hükümetinin iktidara gelmesi ardından İran halkına gönderdiği mesajda şunları belirttiler. Ben tüm İran halkına bildiriyorum ki saltanat rejimi yasa dışıdır ve meclis de illegaldir ve gasıp hükümet de yasa dışıdır. İmamın bu mesajı üzerine Bahtiyar hükümeti 5 haftadan sonra düştü ve Pahlavi rejiminin ömrü ve 2500 yıllık şahlık düzeni sona erdi ve İslam İnkılabı zafere ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Türkiye yeni yıla zamlarla girdi.
Yeni Asya.
Gazze'de İsrail saldırıları altında ikinci kış.
Ve Milli Gazete.
Yeni yıl kendini büyük borçlanma stratejisiyle gösterdiği dev borçlanma.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 3 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Asgari adaletten razı mısınız?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2024'ten 2025'e devredilen tartışmalardan biri de asgari ücret meselesi oldu. İlan edilen asgari ücret kimseyi memnun etmedi. İktidar kanadı belirlenen miktarı savunmaya çalışsa da ekseriyet hal ve gidişten memnun değil. Elbette esas mesele asgari ücretin azlığıyla sınırlı değil, insanca yaşamak için belirlenen bu miktarın iki katı verilse bile yine sıkıntılar sona ermez. Çünkü yıllardan beri devam eden bir satın almada erime süreci yaşandı. Esas mesele problemin kaynağının sadece para ve ekonomik durum olduğunu kabulle başlıyor. Oysa çok sayıda uzmanın da ifade ettiği üzere ekonomi düzeltmek için işe hak, hukuk ve adaleti düzeltmekle başlamak gerekir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Düşük asgari ücrete haklı olarak itiraz edenlerin belki 100 katının asgari adalete, yani adaletsiz uygulamalara itiraz etmesi icap etmez miydi? Hal ve gidişe bakıldığında ekonomik uygulamalara, yüksek enflasyona ve düşük maaşlara itiraz edildiği halde düşük adalete, adaletsizliklere itiraz edenlerin sesleri duyulmuyor. Üstelik adalet sisteminde arızalar olduğunu hatırlatanlara, nerede adaletsizlik var ki, bakın koca adalet sarayları hizmete sunuldu, duruşmalar yapılıyor, sistem işliyor diyenler çok. Evet, belki kira anlaşmazlığını neticeye bağlarken sistem iyi işliyor. Ama siyasi konularda da adalet sisteminin hassas işlediğini kim söyleyebilir? Gerçi geçen gün medyada yer alan bir habere göre bir tabu davası 71 yıl sonra hükme bağlanmış. 71 yıl süren bir davayı düşünün. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl süren 30 hakim gören dava sonuçlandı. Anadolu Ajansı 25 Aralık 2024. Demek ki siyasi olmayan davalarda bile adalet geç tecelli ediyor. Çok yakın zamanda duyulan bir haber şöyle. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgaline ilişkin müebbet hapis cezasına çarptırılan 31 er hakkındaki kararları bozarak tahliyelerine karar verdi. Anadolu Ajansı 25 Aralık 2024. Düşünün. Müebbet hapis cezası verilen bir davada sonraki incelemelerde tahliye kararı veriliyor. Elbette bu tek örnek değil. Bunun gibi onlarca, belki yüzlerce hadise yaşanıyor. Bütün bunlar adalet sisteminin sıkıntılarını akla getirmiyor mu? Başta muhalefet partileri olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşları, sendika, dernek ve vakıflar, asgari ücrete itiraz ettiklerinden 100 kat daha yüksek sesle iktidarın Türkiye için layık gördüğü asgari adalete itiraz etmeleri icap eder. Asgari ücrete layık görülen milyonlar esas meselenin asgari adalet uygulaması olduğunu görmeli ve hep birlikte adaletsizliğe itiraz edilmelidir. Asgari adalet sona ererse asgari ücret de insanları tatmin edecek seviyeye ulaşır. Hak, hukuk ve adalet yolu açılsın ve Türkiye'nin mahkum edildiği asgari adalet sona ersin ve selam.
Esfender Korkmaz 3 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Dış açıklar yeniden artmaya başladı" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu sene Haziran-Ekim arasında dış ticaret açığı azalmaya başlamıştı. Cari işlemlerde fazla vardı. Kasım ayında dış ticaret açığı tekrar arttı. Bu sene Kasım ayına kadar ihracatta artış, ithalatta düşüş oldu. Ancak Kasım ayında terse döndü. İhracat %3,1 oranında azaldı. İthalat %2,7 oranında arttı. Aylık dış ticaret açığı 7,5 milyar dolar oldu. Geçen sene aynı ayda dış ticaret açığı 6 milyar dolar olmuştu. 2023 Eylül ayında altın ithalatı kotaya bağlandı. Dış açıklar azalmaya başladı ve fakat bu defa bu sene ilk 10 ayda net hata ve noksan kaleminden 14,7 milyar dolar kaynağı belli olmayan döviz çıktı. Bunun önemli bir kısmı kaçak ithal altın karşılığı olabilir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye bu gibi yasaklarla dış açıklardan kurtulamaz. Dış açıklar devam ettiği sürece de iktisadi ve sosyal kalkınma sağlayamayız. Dış açıkları düşürmek ve dış fazla vermek istiyorsak Türkiye'de 2005-2012 arasında sıcak para ve düşük kur tuzağı üretimin dışa, ithalata bağımlı olmasına neden oldu. İmalat sanayide %40 dolayında, ihracat malı üretiminde %70 dolayında ithal girdiği kullanıyoruz. Döviz sorunu yaşarsak ithalat yapamayız, üretimimiz durur. Türkiye bir istikrar programı yapmadı ama uygulamalar içinde de ithalat bağımlılığının adı bile anılmıyor. Gerçekte ise en acil soru üretimin ithal girdiye bağımlı olmasıdır. Üretimde ithal girdiği payını azaltıp %20 oranının altına düşürmek gerekir. Bunun için de ikame yatırımlara yüksek teşvikler vermek, bu alanda yatırım yapacak yabancı yatırım sermayesini de teşvik etmek ve güvence vermek gerekir. Kasım ayında yüksek teknoloji ürünleri ihracatı 822 milyon dolar oldu. 22 milyar 289 milyon dolar olan toplam ihracatımız içindeki payı %3,6'dır. Bir iPhone cep telefonu bir araba buğdayla aynı fiyattadır. Yüksek teknoloji üretimi için araştırma ve geliştirme, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarını arttırmak gerekir. Eğitim ve insan kaynağını geliştirmek, beşeri sermaye yatırım yapmak ve beyin göçünü önlemek gerekir. Eğitimi ideolojik taassuptan çıkarmak gerekir. Teknoloji üretimine destek vermek gerekir. Devletin öncü olması ve yüksek teknolojik yatırımlar yapması gerekir.
Tahran Radyosu. Cemalettin Küçük, 3 Ocak tarihli Evrensel Gazetesi'nde asgari ücret başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Asgari ücret olarak bilinen ücretlendirmenin gerçek tanımını bilmeden yapılan her türlü değerlendirme yanlıştır. Asgari ücretlendirme, ilk iş deneyimi, staj ya da iş öğrenme dönemlerinde kısa süreli belirlenen birkaç ay için ücretlendirmedir. Daha anlaşılır olması açısından asgari ücretlendirme uygulaması geçici çalışanlar için cep harçlığıdır. Örneğin ilk işe başlamış ve işi öğrenme sürecinde olan kişi için birkaç aylık sürede çalıştıran tarafından cep harçlığı olarak verilen paradır. Bu ne işe yarar? Kimseye bakmakla yükümlü olmayan kişinin işi öğrenmeye ve profesyonel olarak başlayacağı süreye kadar ailesine yük olmayarak gündelik yaşamını yürütmesine yarar. Sosyal yaşamı, kişisel gelişimini ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir harçlıktır. Bu tanımlama ile bile asgari ücret olarak belirlenen cep harçlığı miktarı 2025 yılı için idare edecek düzeydedir diyemeyiz diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hükümet iktidarda oldukları süre boyunca işçi haklarına darbe indirilen yasal hükümler çıkarmıştır. İşçi ile işveren arasında çıkan ücretlendirme ve çalışma koşulları pazarlığında hiçbir hakkı olmamasına rağmen grev ve eylemleri yasaklayıcı pozisyonda durmuş, grev ve direnişleri şiddetle bastırmıştır. 1980 öncesi grev kırma işlerini ülkücü faşist cephe aracılığıyla yapan işverenler bugün bunu iktidar eliyle yapmaktadır. Dünyada ekonomiler nüfus oranından daha fazla büyümüştür. Öyle ki bazı ürünler nüfusu iki katına çıkmasına rağmen on katlarca artmıştır. Bu son 100 yılda yüksek ivme ile hem yıkıcı olmuş hem eşitsizliği daha da arttırmıştır. Büyümeyi ürün ve hizmet karşılığı olarak ekonomik değerlendirme ile ele alıp buna kalkınma diyemeyiz. Kalkınma bütünü içeren bir durumdur. Toplumsal gönence erişmeyi içerir. Bilimsel çalışmaların yarattığı sonuçlar ve teknolojiye uygulanmasında insan yaşamına getireceği gönenceyi de ele almalıyız. Bunun içerisinde sosyal ve kültürel her türlü etkinlik, bilgi birikimi sorgulanmalıdır. Toplumun gereksinimleri yerine ticari yapıların, yani kapitalizmin birimlerinin karlılığı temel olarak hedeflenmektedir. Bunun içinde emeği karşılığı yaşamada olanlar sürekli bağımlı halde olmaları için yaşamsal sorunlarıyla boğuşacak duruma sokulur. Bu savaş, çatışma, baskı, şiddet ve bunlara bağlı olarak da kültürel sömürü ile de rıza oluşturulmaya çalışılır. Bu duruma karşı mücadele etmek için örgütlenme ve mücadele alanlarını açmak yerine daha çok sivil yapılanmaları ile yardım organizasyonları gündeme sokulur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar, eleştiriler ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Evet. Ahmet Kuloğlu isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Son bir yıldır devam eden İsrail soykırımı, bölgemiz ve daha özelde de ülkemiz için büyük bir tehlike arz etmektedir. Terör rejimi İsrail'in bugün bahaneler sunarak Filistin'i işgal etmesinin asıl sebebini anlamak ve bölge ülkeleri olarak bir strateji geliştirmek zorundayız. Bu mücadelenin başarıya ulaşması için Siyonizmi ve onun suç ortağı emperyalizmi iyi tahlil etmek ve geçmişi anlamak zorundayız. Kurulduğu yıldan itibaren bölge ülkeleri için en büyük tehdit haline gelen İsrail, aldığı destekle bugüne kadar milyonlarca insanı yurdundan etti, sayısız insanı ise katletti. 6 gün savaşları ile daha büyük bir güç kazanan terör rejimi İsrail, o günden sonra bölge ülkeleri için de artık en büyük tehditti. Fakat bölge ülkelerinin bu tehdidi görmezden gelmesi ve Filistin'i kaderine terk etmesi bugün yaşanmakta olan soykırımın en büyük sebebi olmuştur. Amerika yönetimi ve CIA'ye stratejik araştırma geliştirme hizmeti veren Rand Corporation adlı düşünce kuruluşu tarafından 2004 yılında 88 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırlandı. Bu rapor açıkça tahrif edilmiş bir İslam anlayışından ve kaosa sürüklenmiş bir İslam coğrafyasından bahsediyordu.
Evet, Ahmet Bey günümüz konusunu, bölgede gelişen olayları anlatıyor ve bu kaosun sürüklenmiş bir İslam coğrafyasından bahsettiğinin sebeplerini mektubunun devamında değiniyor. İsterseniz ben devam edeyim, sonra konuşuruz hakkında. Ahmet Bey şöyle devam ediyor. Çünkü emperyalizmin topraklarımızı sömürmesinin ve dilediği gibi yönetmesinin yegane yolu buydu. Bu stratejiye uygun figüranlar seçildi. İşbirlikçi olarak nitelendirdiğimiz bu yöneticiler, Büyük Orta Doğu Projesi BOP'un eş başkanı olmaktan gurur duyduklarını ve BOP'un bölgemiz için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Ama Büyük Orta Doğu Projesi'nin aslında Büyük İsrail Projesi olduğu ya görülmedi ya da gözden uzak tutuldu. Fakat gözden uzak tutulan bu tehlike bugün kapımıza dayanmış ve kırmak için fırsat kollamaktadır. İslam ülkelerine düşen görevler vardır. Bunlar daha fazla zaman kaybetmeden hayata geçirmeli ve Siyonizmin bölgemizden sökülüp atılması için her sorumluluk eksiksiz yerine getirilmelidir. Tüm bölge ülkeleri terör rejimi İsrail ile olan diplomatik ve ticari ilişkilerine son vermeli ve ambargo uygulamalıdır. Kardeşlerimizin katillerine ürün tedarik etme utancına son verilmelidir. Katil Netanyahu başta olmak üzere soykırımdan sorumlu olan tüm Siyonistlerin ve İsrail'in soykırım suçundan yargılanması için uluslararası bir diplomasi yürütülmelidir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davayı neticelendirmek hepimizin görevidir. Filistinli mazlumlara gönderilmek istenen yardımların bölgeye ulaşması için insani yardım koridoru açılmalı ve bunu bölge ülkeleri denetlemelidir. Vicdan gemisine karşı uygulanan yasak kalkmalıdır. Evet Ahmet Bey, çok önemli bir konuya değiniyor. Büyük Orta Doğu Projesi'nin aslında Büyük İsrail Projesi olduğu. Yani İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar uzaması, kendilerinin tabirine göre arz-ı mev'udu gerçekleştirmek istediklerini söylüyor ve buna da maalesef bazı bölge ülkeleri, özellikle Müslüman ülkeleri
yani kendi ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'nde hala bir İsrail Büyükelçiliğinin ya da konsolosluğunun olması gerçekten şaşırtıcı, tabii, hayret vericidir yani. O, nasıl şimdiye kadar yani bir
halkın
türlü
itirazlarına rağmen. Evet, ve üstelik hani Büyükelçilik var, konsolosluk var, bir de hala ticaret var.
Maalesef, maalesef.
Yani bunu işte belgelerle, görüntülerle kanıtlandı. Ve halkın özellikle bu yıl başında yaptığı o muazzam yürüyüşe bir kulak verilmeli değil mi, o gösteriye?
Yani sürekli bölge ülkeleri diyoruz, yani açıkça konuşalım yani.
Evet, neyse, Ahmet Bey'in mektubuna çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Nevşin Kışanak isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Gazze'de soykırım tüm hızıyla sürüyor. Duyan yok, karşı çıkan yok. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'de bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken dünya buna kayıtsız kalamaz dedi. Ama kalıyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Russell, Gazze'deki duruma çocukların neden olmadığını ve bunu durdurma güçlerinin de bulunmadığını, diğer taraftan en ağır bedeli hayatları ve gelecekleriyle ödediklerini belirtti. Son 14 ayda Gazze'de 14.700'den fazla çocuğun öldüğüne işaret eden Russell, 1,1 milyon çocuğun ise neredeyse tamamının acil koruma ve ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.
Aslında Nevşin Hanım çok dokunaklı bir konuya değiniyor. Geçenlerde bazı görüntüler izledim, bazı fotoğraflar gördüm. Gazze'li çocukların içler acısı durumunu ve özellikle bir haber okudum. Kış aylarının soğuk havası nedeniyle çadırlar yıpranmış, yağmurdan neredeyse seller çadırları götürüyor. Yaklaşık 8 veya 10 tane bebeğin, yani daha bebek, soğuktan donduğu, yani bu resmen büyük bir insanlık faciası. Kim buna dur diyebilecek, kim bunları durduracak? Neden şimdiye kadar hiçbir harekette bulunulmadı? Sadece oturumlar düzenleniyor, kınanıyor işte İsrail'in yaptıkları, ama hiçbir hareket yok. Hiç kimse İsrail'e dur diyemiyor, durduramıyor. Bilmiyorum yani, gerçekten Gazze'de yaşananlar çok içler acısı. Nevşin Hanım şöyle devam ediyor. Russell, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık tehdidi devam ederken insani yardımlara erişimin ciddi şekilde kısıtlanmış olduğuna dikkat çekerek, Gazze genelinde çocuklar ve aileler sürekli olarak yerlerinden ediliyor ve bu durum yüz binlerce çocuğun da aralarında bulunduğu 1 milyon 900 bin insanı yerlerinden etti. Gazze'de güvenli bir alan yok ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte çocuklar yiyecek, temiz su, tıbbi malzeme ve sıcak giysiler gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde istikrarsızlık içinde yaşıyor dedi. Önlenebilir hastalıkların hızla yayıldığına işaret eden Russell, binlerce çocuğun deri döküntüleri ve akut solunum yolu enfeksiyonlarına yakalandığını belirtti. Russell, bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken dünya buna kayıtsız kalamaz dedi. Dedi ama dediğiyle kaldı. Kimse bu açıklamaya arkasına dönüp bakmadı. Nevşin Hanım'ın mektubuna teşekkür ediyor ve mesajlarının devamını diliyoruz.
Merve Yiğit isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İslam tevhid dinidir. Tevhid, fert ve toplumların dünya ve ahiret saadetleri için çok kıymetli bir şeydir. Tevhid, Allah'tan başka hak ilah olmadığına iman ile başlar. Kitaplarına, bildirdiği emir ve yasaklara teslimiyetle devam eder. Hak hakim olsun diye yapılacak bir cihatla kemale erer. Müslüman olarak ölmeyi başarmak ile de sonuçlanmış olur. Tevhidin dünya hayatındaki en büyük yansıması vahdettir. Vahdet anlayışından ve ahlakından yoksun olan fert ve toplumlar gerçekte tevhid inancını ciddiye almıyorlar demektir.
Merve Hanım şöyle devam ediyor. Vahdetin gereklilerinden biri de birlik ve beraberliği sağlayacak iç işleyiş düzenini korumak, bilgeliğe ve tecrübeye önem vermek, çekilen çilelere, verilen emeklere hürmet etmek, görevler dağıtılırken ehliyet ve liyakat esasına azami derecede riayet etmektir. Müslüman bir toplumda bunlara dikkat edilmediğinde vahdet bozulur. Aslında Merve Hanım'ın vahdet konusuna değinmesi güzel olmuş. Çünkü daha önceki iki mektupta Gazze'nin durumu, Siyonist rejimin İsrail'in işlediği cinayetler işlendi. Eğer Müslümanlar arasında gerçek anlamda bir vahdet varsa...
Hem eylemde hem sözde.
Aynen dediğiniz gibi... Önemli olan bir de eylemde, hani sözde tamam herkes kınıyor, vahdet var sözde ama eylemde yok. Eylemde olsa bu kadar cinayet işlenmez. Ve dediği gibi tevhidin dünyaya hayatındaki en büyük yansıması vahdettir. Vahdet olunca demek ki tevhid de oluyormuş. Merve Hanım'a çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsley yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Sezen Bahar, Engin Kanar ve Hilmi Çetiner adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@parstoday.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Haftaya buluşmak umuduyla, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Halkçı Ekonomi Yılın Sloganı. İslam İnkılabı liderinin Hicri Şemsi 1403 yılının sloganı olarak seçtiği halkın katılımıyla üretimde sıçrama, aslında toplumun halkın büyük kapasitelerini gösterdiği ilginin öneminin göstergesidir. Değerli dinleyiciler, Halkçı Ekonomi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İran İslam Cumhuriyeti'nin Hicri Şemsi 1403 yılının sloganı olan halkın katılımıyla üretimde sıçrama konusuna değineceğiz. İslam devrimi liderinin Hicri Şemsi 1403 yılının sloganı olarak seçtiği halkın katılımıyla üretimde sıçrama, aslında toplumun, halkın büyük kapasitelerine gösterdiği ilginin önemini gösteriyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu motivasyonla her yıl yılın sloganını seçip açıklamasıyla birlikte hem yetkililer bu sloganın gerçekleşmesine odaklanıp çaba gösterir hem de halk ve kamuoyu bunu bilinçli bir şekilde takip eder. İslam İnkılabı liderinin uzmanların görüşlerine dayanarak 1403 yılının sloganı olarak seçtiği halkın katılımıyla üretimde sıçrama, toplumun halkın büyük kapasitelerine gösterdiği ilginin göstergesidir. Ona göre üretimde sıçrama yapmak istiyorsak ekonomiyi yaygınlaştırmalıyız, insanların ayaklarını somut bir şekilde üretim alanına açmalı, halkın katılımının önündeki engelleri ortadan kaldırmalıyız. Kamudaki büyük kapasiteler devreye sokulmalı, ülke ve milletin yararı yönünde kullanılmalıdır. İnsanların üretim sektöründe özel kapasitelerinden biri olan sermayeleridir. İran ekonomisi son 2 yılda bu yönde iyi bir büyüme kaydetti. İran'ın mevcut ekonomi bakanının açıklamalarına göre son 2 yılda petrolle toplam büyüme rakamı %12,6, petrolsüz ise %10,4 oldu. Bu başarının elde edilmesi, petrol ve gaz ihracatının artması ve ekonominin çeşitli sektörlerindeki boş üretim kapasitelerinin kullanılması sonucunda mümkündür. Bu yolun devamı üretim kapasitelerinin ve ihracat pazarlarının geliştirilmesini gerektirmektedir. Üretim herhangi bir ülkenin önemli ekonomik göstergelerinden biri olup istihdam, gelirin artması, enflasyonun düşürülmesi, ulusal para biriminin gücünün artırılması ve benzeri gibi diğer ekonomik parametreleri etkileyerek ekonomik büyüme ve refahın önünü açar. Ekonomi aktivistleri ile finansal ve parasal kurumlarda yer alan kişiler açısından İran'ın 7. kalkınma planına göre İran ekonomisinin önümüzdeki yıllarda %8'lik bir ekonomik büyüme elde edebilmesi için yıllık 70 ila 200 milyar dolar arasında bir yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut durumda bu yatırımın önemli bir kısmı halk tarafından sağlanabilir. Ayetullah Hamenei de halkın katılımıyla üretimde sıçrama yılın sloganıyla ülkenin ekonomik stratejisinin belirlenmesinde bu gibi kapasitelerin kullanılmasına vurgu yaptı. İran halkının elinde 32 milyar dolardan fazla para, döviz ve altının olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca yetki kurumlarının açıklamalarına göre İran'ın likiditesinin 125 milyar dolara eşit olduğu belirtiliyor. Hükümetin doğru ekonomi politikası ve planlaması ile imalat ve sanayi sektörlerinde yatırım çekiciliği yaratan bu miktardaki sermaye, insanların ekonomiye aktif katılımı için gerekli potansiyele sahiptir. Petrol endüstrisinin alt ve tamamlayıcı endüstrilerini örnek verebiliriz. Bilindiği gibi İran, dünyanın en büyük hidrokarbon kaynaklarına yani yeraltı ham petrol ve gaz rezervlerine sahiptir. İran, dünya doğal gaz kaynakları rezervlerinde ikinci, petrol kaynaklarında ise üçüncü sırada yer almaktadır. Bu nedenle enerjide göreceli bir avantaja sahip olup, bu sektöre yapılacak doğru yatırımlarla ekonomik büyüme ve sıçramaya neden olabilir. Şimdi şöyle bir soru gündeme geliyor. İnsanlar petrol ve gazın avantajını kullanarak büyümenin yaratılmasına ve üretimin artması için nasıl katkıda bulunabilirler? Enerji uzmanları İran petrol endüstrisinin iki yukarı ve aşağı sektörlerine göre insanların katılım şeklinin farklı olacağına inanıyor. İran'ın yukarı havza petrol sahası toplumun orta ve alt kesiminin imkanların ötesinde petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi ve halkın büyük katılımlar şeklinde katılımı için 10 milyarlarca dolarlık rakamlarla büyük miktarda yatırım gerektirmektedir. Bu alanda özel sektör yatırımcı şirketlerinin bulunması mümkündür. Bu bağlamda hükümet, yetenekli özel sektöre petrol lisansı vererek onların bağımsız olarak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine girmelerini veya ülkenin gaz ihracatına eşdeğer olan yanıcı gazı topluma projelerine katılmalarına izin verebilir.
Tahran Radyosu.
Ancak İran halkının bu alana katılmasındaki asıl rolü, petrol endüstrisinin ve tamamlayıcı endüstrilerin alt zincirinde yer alabilir. Tamamlayıcı sanayiler alanında insanlar birkaç bin dolardan birkaç yüz bin dolara kadar onlarca kat daha az parayla kendi üretim atölyelerini kurabiliyor. Bu endüstrilere yapılan yatırım miktarının azalması insanların rolünü arttırmaktadır. Bunun uygun bir hükümet planlaması ve politikası ile gerçekleşmesi, üst sektörlerin ihtiyaç duyduğu yem tedarikinden, alt sektörlerin ihtiyaç duyduğu ham maddelerin üretimine kadar hidrokarbon zincirinin tamamlanması anlamına gelir. İran'ın petrokimya endüstrisi tarafından üretilebilecek ve zincirin tamamlanması halinde üretim atölyelerine sağlanabilecek ham maddelerin ithalatına yılda yaklaşık 2 ila 3 milyar dolar, yani İran'ın petrol satışının yaklaşık bir ayına denk gelen bir bütçenin harcandığını belirtmekte fayda var. Petrolün üst zincirinden, yani saha geliştirmesinden, alt zincire, yani petrokimya ve ardından tamamlayıcı endüstrilere doğru ilerledikçe katma değer ve istihdam yaratımı artacak, yaptırımların etkisi azalacak ve zaman geçtikçe üretim için gereken yatırım miktarında da azalma yaşanacaktır. Üretim sıçramasına insanların katılımının diğer alanlarından biri de bireysel yeteneklerdir. Bireysel yeteneklerin ekonomideki rolü göz ardı edilmemelidir. Birkaç küçük işletme kuran ve ürünlerini satarak para kazanan bir kişiyi düşünün. Toplumdaki bir ihtiyacı tespit ederek, bunun üzerinde düşünerek, çözüm üreterek ve nihayetinde ürünün üretimine yatırım yapıp bunu topluma sunarak toplumun ihtiyacını çözmüştür. Gençler her zaman toplumun güçlü ve motive edici güçleri olarak kabul edilmektedir. Genç kesimin gücünü doğru bir şekilde kullanabilen her toplum, hedeflerine en kısa sürede ulaşacaktır. İran'ın her yerinde her biri ekonomik alana sorumlulukla girebilecek küçük ve orta ölçekli işletme kurma azim ve kararlılığıyla ülke ekonomisindeki fark yaratabilecek parlak fikirli, yaratıcı gençler bulunmaktadır. Dehgolan, Kürdistan velayetindeki küçük ve güzel bir bölgedir. Dehgolan'dan Mikail Nasrullahpur, bölgede istihdam yaratılmasıyla ilgilenen parlak fikirleri ve girişimci bir gençtir. O, büyük irade ve azmi sayesinde uzak bir köyde endüstriyel çuval üretim hattı kurarak birçok kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam alanı sağlamayı başardı. Mesleği tarımda çalışmak ve ağır bir makine kullanmaktı. Onun iş kurma konusundaki büyük ilgisi çuval dokuma atölyesi kurmaya karar vermesine neden oldu. Ağır makinesini satarak babasının desteği ve maddi yardımıyla Dehgolan'da çuval dokuma makinesi ve atölyesini kurdu. İlk başta biraz zorlu bir iş olarak görünse de büyük çaba ve geleceğe dair umutla yavaş yavaş yetenekli dokumacıları atölyesine çekmeyi başardı. Kendisinin ve meslektaşlarının hünerli ve sanatçı ellerinden dokunan perdeler, kilimler, geleneksel ve güzel kıyafetler atölyesinin ürünleridir. Bu ürünlerin kaliteli ve çekici tasarımları Mikail'in atölyesini bölgede meşhur etmiştir. Ayrıca uygun fiyatlarla kaliteli çuvallar üreterek bölge çiftçisine daha fazla hizmet sunmayı da başarmıştır. Artık Mikail bu arzusunu yerine getirebilen, yaşadığı ilin gençliğine ve ekonomisine katkıda bulunarak yerel toplumun kalkınmasına ve ekonomik ilerlemesine katkıda bulunabilen bir ilerleme ve azmin sembolü haline geldi. Başarısı insanların farklı işlere, sektörlere ilgi duymasını ve el sanatlarına daha fazla destek verilmesini neden oldu. O, geleceğe dair umut ve yeni fikirlerle başka illerde de üretip istihdam alanları yaratmayı planlıyor. Halkın üretim atılımına katılımından bahsedildiğinde, bunun çok geniş alanları kapsamına almasına değinmek yerinde olacaktır. Şöyle ki, petrol ve gaz endüstrisi ve tamamlayıcı endüstrilerindeki faaliyetlerden, Kürdistan ilinin ücra bir köyündeki çuval dokuma endüstrisine kadar. İran'ın madencilik, tarım, hayvancılık, denizcilik ekonomisi, petrol ve gaz, ev aletleri endüstrisi gibi çeşitli ekonomik sektörlerinde bu kapasitelerin varlığı, insanların sorumlu ve bilinçli bir şekilde üretime girmesi, ülke ekonomisinin refahının artmasına yardımcı olacaktır. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Hicri Şemsi 1403 yılının sloganı olan Halkın Katılımıyla Üretimde Sıçrama isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sonuna geldik. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek isteriz. Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, Allah'ı anma ve onu zikretmektir. Namaz insana derin bir huzur verir. Yüce Allah Rad suresinin 28. ayetinde şöyle buyurur. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu semavi hediyenin etki derecesi, insanın huşu derecesi ve kalbiyle Allah'a çıkma durumuna bağlıdır. Bu yüzden İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Tüm vücudunla namaz kıl. Çünkü ona kalbinle yaptığın kadar mükafatlandırılacaksın.
Evet, bugün kalbinin namaz sırasında ne denli bu ibadetle bütünleştiği hakkında konuşmak istiyoruz. Her bir ibadetin bir dışı bir de içi vardır. Namazın da bir dış görünüşü vardır ki namazın cismi ve vücudu gibidir. Ve bir de içi veya batını vardır ki bu da namazın ruhu gibidir. Bu ikilinin her birinin kendine özgü ahkamı ve adabı vardır. Öyle ki namaz bunları yerine getirdiğimiz takdirde doğru olur. Yani namazın görece hükümleri ve şartları yerine getirilmediği takdirde batıl sayıldığı gibi batını ile ilgili adabı yerine getirilmemesi de kabul görmemesine sebebiyet verir. Ve insanın namaz kılarken esas amacı olan Yüce Allah katına yakınlaşmasını engeller.
Namazla ilgili anlattıklarımız hakkında birçok rivayet söz konusudur. Hemen hemen hepsinde namazın kabul görme derecesinin ne kadar kalbimizle eda ettiğimize bağlı olduğunu ve ona göre mükafatlandırıldığını beyan eder. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. İnsanın kıldığı namazın yarısı, üçte biri, dörtte biri, veya beşte biri yükselir ve gerçekte kalbi ile okunan namaz yukarı gider. Gerçi namazı kalpten eda etmek namazın doğruluk şartı değildir. Yani kalbin katılmaması ile namaz batıl olmaz. Fıkhi veya şer'i açıdan bir sakıncası yoktur. Fakat bu tür bir namaz ruhsuz bir beden gibidir. Ve gerçek bir namaz kadar etkili olamaz.
Kuşkusuz namazın içten okunmuş olmasının bir şartı ve gelecekte namazın sırlarına ve sonuçlarına kavuşmanın tek yolu kalbimizle namaz okumamızdır. Eğer namaz kılan insan ne söylediğini ve kimin karşısında durduğunu biliyorsa ve eğer Allahu Ekber yüreğinin derinliklerinden yükseliyorsa o zaman dünya tüm cazibeleriyle onun gözünde küçülür ve değersiz olur. Peygamberlerin ve evliyaların namaza durdukları ve tekbir çektikleri sırada tüm vücutlarının sarsıldığı ve titremeye başladıkları rivayet edilir. Sebebi sorulduğunda ise şöyle karşılık verilmiştir. Acaba kimin huzurunda durduğumuzu ve kime ibadet ettiğimizi biliyor musunuz?
Kuşkusuz Yüce Allah da namazı bu şekilde kılanlar için büyük mükafat belirlemiştir. Bu konuda İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim iki rekat namaz kılar, o sırada zihni dünyevi her şeyden aramış olursa, Yüce Allah günahlarını bağışlar. Günahların bağışlanması demek, kalbin her türlü günahtan ve kirlilikten arınması demektir. Öyle ki insan yüreğinde ilahi rahmet nuru hisseder. Ve bu mükafat asla paha biçilmez bir mükafattır.
Tahran Radyosu.
Namazı kalbimizle okumak için namaz kılan insanın Yüce Allah'la konuştuğunu ve ona hamd ettiğini bilmesi gerekir. Bazen insan saatlerce yakınlarıyla oturup sohbet eder ve hiç yorulmaz ve rahatsızlık duymaz. Ama aynı kişi namaza durunca hemen halsizlik ve yorgunluk belirtileri görünmeye başlar. Bu durum, o kişinin kimin karşısında olduğunu ve kiminle konuştuğunu bilmemesinden kaynaklanır. Çünkü eğer farkına varırsa o hali mutlaka değişecektir. Bu konuda Allah Resulü şöyle buyurur. Mümin bir kul namaza durunca Yüce Allah ona namazı sona erinceye dek rahmetle bakar ve ilahi rahmet gölgesi onun başından ta ufuklara kadar uzanır. Ey namaz kılan insan! Eğer sen kimin sana baktığını ve kiminle konuştuğunu anlasaydın, başka hiçbir şeye bakmaz ve yerini asla terk etmek istemezdin.
Namazda kalbin varlığının bir başka işareti de namaz sırasında okunan kelimelerin ve zikirlerin anlamını bilmektir. Bu konuda İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Kim iki rekat namaz kılar ve ne söylediğini anlarsa, namazdan onunla Allah arasında herhangi bir günah kalmadan ayrılmış olur. Çünkü Allah onun tüm günahlarını bağışlamıştır. Bu merhalede kalp dile tabidir. Eğer namaz kılan insan bu durumu kendi içinde pekiştirir, sabit hale getirirse ve sürekli Allah'a yönelirse, o zaman tam iman ve yakin aşamasına gelir. Bu durumda dil kalbi izler. Yani kalp hakiki imana ulaştığı için dil kendiliğinden zikretmeye başlar.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya deyin.
Mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Devrim lideri Ayetullah Hamene'yi, İmam Cevad, İmam Hadi ve İmam Hasan Askeri aleyhisselam hakkında araştırma yapma ve yazma çağrısında bulundu. İslam İnkılabı lideri Hazreti İsa Aleyhisselam hakkındaki görüşlerinden bazıları Papa Francis'e sunuldu. Şeyh Naim Kasım, General Süleymani'nin Filistin'in çıkarları için direnişin unsurlarını birbirine bağladığını belirtti. Irak Başbakanı Şehit Kor General Hac Kasım Süleymani'yi rahmetle andı. Yemen'den işgal altındaki bölgelerin kalbine füze saldırıları yapıldı. Siyonist rejim 800'den fazla askerinin öldüğünü itiraf etti. İsrailli esirlerin aileleri Siyonist rejimin başkanının evi önünde gösteri düzenledi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kurma girişiminde bulunduğu belirtildi ve Suriye'nin Rakka kentinde ilk Amerikan askeri üssün inşaatına başlandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.